Sì,
değerli arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sayın Rektörümüze de gıyabında teşekkür ediyoruz bu güzel sözler için. Ayrıca eklemek istediğim bir iki husus var. O da böyle bir faaliyeti yaparken tek başıma, evet ben milli tarafını hazırlıyorum ama bunun altyapısını organize edip yürüten, takip eden üç arkadaşımız var. Nerede? Bir de oraya geçince kusura bakma. Tuğba Gacır, tarih bölümünden arkadaşımız, Sezin Türk Dil Edebiyatı'ndan ve yine öbür Tuğba'mızdan sanat tarihi bölümünden. Teşekkür ederim kendilerine. Gerçekten bunların verimli aksamadan girmesini sağladılar. Yardımcı oldular, sağ olsunlar. Sayın Rektör yardımcınıza teşekkür ediyorum. En devamlı, geçen sene böyleydi değil mi hocam? En devamlı dinleyicilerimizden oldu, sağ olsunlar. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve diğer hocalarımız. Mustafa ile Cem, evet, iki fakültemizde iki değerli mensubu. 14'te 15'te 15, maşallah. Ama sırf sertifika değil, ekstra bir şey vermek lazım. Evet, hepinize gerçekten teşekkür ediyorum devamlarınız için. Şimdi bugün Çin, İslam kültür havzasını inceleyeceğiz. Daha önce de söylemiştim, özellikle son 3 havza konusunda uzman olmadığımı ifade ettim. Fakat buradaki uzman olmamayı arkadaşlar biraz yanlış anlıyorlar. Ben uzman derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Bir konuda uzmanım demek için, sosyal bilimlerde bizim çalıştığımız alanda, o dillerden metinleri okuyabilme becerisini göstermek. Yani Farabi uzmanı demek, Farabi'nin metinlerini dilinden, orijinal dilinde okumak ve bağlamında okumak. Bunu becerebilmektir. Yoksa İngilizce kaynaklardan, Türkçe kaynaklardan okuyarak insan haberdar olabilir, bilgilenebilir ve iyi de mesafe kat edebilir. Ama benim kişisel tanımımı tabii, buna katılırsanız katılmazsanız ayrı bir konu. Dolayısıyla kastettiğim budur. Yoksa Çin kültürünü ya da Hint kültürünü ya da Malay kültürünü İngilizce kaynaklardan, Türkçe kaynaklardan ya da bildiğiniz başka dillerden okuyup öğrenme mümkün. Onu kastetmiyorum ama Çince okuyamam ben. Bilmiyorum. Malayca da bilmiyorum. Sanskritçe de bilmiyorum. Hintçe de bilmiyorum. Dolayısıyla tutup bahsettiğim isimlerin eserlerini ben eğer o dilden okuyamıyorsam ona nüfuz edemem. O kültüre nüfuz edemem. Kastettiğim budur. Yoksa başka bir şey değil. Şimdi Çin burada gördüğünüz Çin tabii dünyanın üçüncü büyük coğrafyası ülke olarak yaklaşık 10 milyon kilometre karelik. Osmanlı'ya eşdeğer de neredeyse. Ama burada küçük gözükmesinin nedeni herhangi bir bölünmüşlük ya da arada bir nehir, ırmak, dere ya da deniz olmamasıyla alakalı. Nüfusu da tarihte en kalabalık ülkedir. 10 milyon kilometre kare ama en kalabalık nüfusu olan ülke biliyorsunuz hepiniz. Tarihte de hep böyleydi. Yani bu yeni bir hadise değildi. Tüm klasik tarih kitaplarının verdiği bilgiye göre hep en kalabalık ülkedir. İki Çin dendiğinde iki Çin anlaşılır. Bir iç Çin dediğimiz bu okyanusa komşu olan daha çok yerleşimin yoğun olduğu bölge. Bir de dış Çin dediğimiz Tibet, Doğu Türkistan ve Mançurya, iç Moğolistan'ı içeren, iç Moğolistan, Mançurya, Doğu Türkistan ve Tibet bölgesi içeren dış Çin dediğimiz bir bölgeyi içerir. Esas Çin, ki Çin kelimesinin orta anlamı da var. Şurası, şurayı kastediyoruz daha genel olarak. Evet. Büyük bir coğrafya olduğu için çok farklı yüzey şekillerine sahip. Tıpkı Hindistan gibi zıt bir coğrafya. En yüksek dağların, işte Nepal, Nepal, ne oldu? Niye titredi? Arkadaşlar bir bakar mısınız, bu niye böyle titriyor? Niye titriyor? Bir ayarlayın onu. Nepal biliyorsunuz Everest Tepesi'nin bulunduğu coğrafya. Çok yüksek dağların yanında denizden 160 metre aşağıda olan çukur bölgelerinin de bulunduğu zıt bir coğrafya. Turfan çukuru dediğimiz çukur mesela denizden 160 metre aşağıda. Çok çeşitli çöller var. Gobi çölü burada, Paklamakan çölü burada. Aynı zamanda çok büyük havzalar var. Arkadaşlar şunu düzeltin. Aşağı mı indirin? Açın şimdi. Son derste yapmayın dedi ya. Tamam. Tamam. Orada orayı mı kullanayım? Tamam. Peki burayı mı kullanayım? Asıl Çin dediğimiz bu Çin bölgesi daha çok yaylaların bulunduğu bir bölgedir. Dolayısıyla orası tarih boyunca yoğun yerleşim alanı olmuştur. Bitki örtüsü, iklim benzer şekilde çok çeşitlidir. Güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı. Bu iklim, bunlara ben niye önem verdiğimi biliyorsunuz. İbn Haldun'u takip ediyoruz. Coğrafya kaderdir. Coğrafyayı iyi bilmezsek hem iklim hem bitki özelliklerini, hayvan çeşitlerini, oradaki yapıyı da çok iyi anlayamayız. Bunların hepsi insana etki yapıyor çünkü. Çok değişik iklim var. Hem ekvator iklimi var, hem dağ iklimi var, hem çöl iklimi var, hem liman iklimi var. Ama esas yine merkezi Çin'de ise daha çok muson rüzgarları ve yağmurları var. Bol yağışlı bir bölgedir şu coğrafya. Dikkat edersin buralar bomboş. Buralar daha çok yoğun. Çok çeşitli batıdan, doğudan, kuzeyden, güneyden akan nehirler ve ırmaklar var ama büyük göl yoktur hemen hemen. Enteresan bir şekilde dikkat edin. Çok büyük bir göl göremiyorsunuz. Bu da ayrıca farklı bir özellik katıyor. Nüfusu dünyanın en kalabalık bölgesi olmasına rağmen simetrik dağılmamıştır. Belirli bölgeler çok yoğundur. Belirli bölgeler ise neredeyse kilometre başına bir kişi düşecek kadar seyrektir. Özellikle ovalara ve deltalara yığılmış bir nüfusu var. %93'ü Çinlidir. Han Çinlisi dediğimiz. Bu çok önemli bir rakam. Çok homojen bir nüfusu var. Bunu şimdiden söyleyeyim, ileride bahsedeceğim. Tarihte ilk defa sistematik kültür emperyalizmi okuyan bir coğrafyadır burası. Yani ne kadar değişik kavimler ve kabileler gelirse gelsin, belirli dönemlerde içe kapanıp bunları Çinleştirmek için özel politika giderler. Mesela 200 yıl süren Çin'in dışarıya kapatılması dönemi vardır. 200 yıl boyunca oradaki yabancı unsurları, Moğol istilasından sonra bahsedeceğim ondan, Çinleştirmek için elinden geleni yaparlar. Bugün de yapıyorlar biliyorsunuz, özellikle Doğu Türkistan'da. Çinlileştirme, hatta şöyle bir ifadeleri var, Çinlileri bile Çinleştirme ifadesi vardır Çin'de. Çünkü Çinliler de yabancı istilalar neticesinde kendi kültürlerinden uzaklaşabilirler, onları da Çinleştirmek lazım şeklinde bir siyasi sloganları, mottoları vardır. Bu da tarih boyunca çok çeşitli nedenlerle bu ülkeye giren azınlıkları ya da yabancıları Çinleştirmiştir. O açıdan son derece homojen bir nüfusu var. Modern dönemde yapılan incelemelere, sayımlara göre %71'i herhangi bir dine mensup değildir komünist idaresinden sonra. En yaygın iki din var burada. Budizm %6 ile ve İslam. Müslümanların çoğu Sünni Hanefi'dir. Tacikler hariç. Çok çeşitli Müslüman gruplar var. Bizim bildiğimiz genelde Uygurlardır. Türkler. Ama Özbek Türkleri var, Tacikler var, yerli bazı Müslümanlar var. Özellikle Hui'ler, biraz sonra bahsedeceğiz. Yerli Müslümanlar, Çinli Müslümanlar. Tabii bunlar sabahtan akşama Çinli olmuyorlar. Tahminen, çünkü kesin bir şey yok. Çin'in nüfusu konusunda resmi bir veri yok.
100 ile 150 milyon arasında Müslüman olduğu tahmin ediliyor Çin'de toplamda. Yani öyle 100-150 milyon, 1,5 milyona nispetle çok büyük bir rakam gözükmeyebilir tabii. Ama 150 milyon da az bir şey değil. Türkiye 80 milyon, düşünün yani. Oradan bir mukayese yapalım. Sadece mesela 1930'da 40 bine yakın cami var Çin'de. Bir, size bir çağrımı yapabilir. 40 bin cami. Bugün tabii o 30'da bunlar. Sonra yıkılıyor çoğu onların, yıktırılıyor ya da kapanıyor. Dolayısıyla büyük bir Müslüman nüfusu var. Tarım ağırlıklı bir coğrafya. Tarih boyunca hep öyleydi, şimdi de öyle. Tarım üretimi hala %31 milli geliri payını oluşturur. 200 milyon ton pirinç üretilir yılda. İnanılmaz bir rakam. 100 milyon ton buğday, başka nüfusu nasıl besleyeceksin? Değil mi? Pamuk, şeker kamışı konusunda son derece üretken bir coğrafyadır. Yeraltı madenleri açısından zengindir fakat işletme konusunda sıkıntılar olan bir coğrafya. Hayvancılık mesela çok ilginçtir, zayıftır. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık çok zayıftır. Sadece domuz üretimi, 400 milyona yakın domuz üretimi var. Ayrıca bir de denize kenarı olduğu için balık üretimi de fena değil. Küçük ölçekli sanayi konusunda çok gelişmiş. Tarih boyunca biliyorsunuz Çinli deyince akla gelen önemli şey el zanaatidir. Bütün kitaplarda, klasik Arapça kitaplarda bu zikredilir. Ve bir de tabii ticaret erbabı bir millettir. Kısaca bu şekilde Çin'i özetleyebiliriz. Şimdi tarihine baktığımız zaman Çin'in milattan önce 2000'e kadar geri gidiyor. Milattan önce 1500'de de yazıyı kullanmaya başlıyorlar. Bu önemli çünkü yazı kayıt demektir. Kayıt da bize kaynak demektir. 1500 nispeten geç hatırlarsanız. Milattan önce 3200'de yazı icat edildiğine göre yaklaşık 1500 yıl sonra buraya yazı ulaşmış oluyor. Çin tarihi sülaleler ya da hanedanlar tarihidir. Sık sık hanedanlar değişir, gelir gider. Ve dolayısıyla Çin tarihi dediğimiz zaman politik açıdan bir tür hanedan tarihinden bahsetmiş oluruz. Bunların hepsine girmeyeceğim. Çok hanedan var ama bizim için önemli olan hanedanlara baktığımız zaman kurucu hanedan Hisia dediğimiz bir hanedan var. Sonra Şantlar geliyor, ondan sonra Çuğlar. Bu Çuğlar önemli. Bunlar Türk menşeli bir hanedan. Onu söyleyeyim, bu hanedanların illa Çinli olması gerekmiyor. Moğol olur, Çinli olur, fark etmez. Ama hepsi Çin'i yönetiyorlar. Bu Çu hanedanlarından sonra feodal devletler dönemi var. 200 yıl, yani küçük küçük devletler var ama şu açıdan önemli filozoflar dönemi. Tam da Yunan dönemine denk geliyor bu. Nasıl ki Yunan'da M.Ö. 600'de bu coğrafyada bir filozoflar ortaya çıkmaya başlıyorsa, millet okulundan itibaren, aynı dönemde Çin'de de Konfüçyüs ve ardılları ortaya çıkıyor. Biliyorsun Hegel bunu felsefe tarihinde ilginç bulur. Şu hilalde bu Hindistan'da benzer aynı dönemde filozoflar ortaya çıkıyor. Şu hilalde şöyle bir filozoflar dönemi var. Milattan önce 600'de başlayıp 400'e kadar devam eden. Kung Tzu, bizim Konfüçyüs diye bildiğimiz Kung Tzu çok önemli bir isim. Tabii feodaller döneminde ortaya çıkmasının anlamı şu. Çin'in birliğini nasıl sağlayacağız? Toplumsal birliği nasıl sağlayacağız? Çünkü biliyorsun Konfüçyanizm bir toplum, devlet ve ahlak felsefesidir esas itibarıyla. Çok teorik konularla fazla uğraşmaz. Onu başka ekoller halledecek. Dolayısıyla bölünmüşlüğü giderip Çin'deki birliği 200 yıl çünkü devamlı iç savaş var. Sonra Meng Tise, Husun Tise, Moti, Chong Tise, Kung Sun diye böyle isimleri bile ben doğru mu okuyorum, yanlış mı bilmiyorum. Çok garip çünkü. Bizim için, bize çok yabancı. Çok önemli isimler bunlar. Tabii bizde bir çağrışım yapmıyor, bilmiyoruz ama bu dönemin önemli filozofları bunlar. 5-6 tane önemli isim var. Bu felsefe, yani Konfüçyüs'ün başlattığı ve ardıllarının geliştirdiği bu felsefe hala bugün Çin kimliğini belirleyen, Çin'in bireysel ben idrakini, kendilik bilincini, toplumsal idrakini ve siyaset anlayışını belirleyen felsefeyi oluşturmuştur. Çok enteresan. Milattan önce 600, milattan sonra 2000, 2600 yıl boyunca Mao'nun bile
kültür devrimiyle tasfiye edemediği kadar topluma sinmiş bir kültürü oluşturuyorlar. Ahlak, devlet, toplum, eğitim açısından. Evet. Milattan önce 206 Çin tarihi için önemlidir çünkü Han hanedanı iktidara gelir ki daha sonra bu Çin'in adı olmuştur. Han Çinlileri. Bu bizim için de çok önemli çünkü ilk defa Han döneminde gelen tarih kitapları kaleme alınır ve Türk tarihinin ilk kaynaklarını da bunlar yazarlar. Mesela Türkler biliyorsunuz yazılmaz okumlar. Türkler tarih yapar. Tarih yazmaz biliyorsunuz. Böyle bir ilkeniz var. Bu da bir züğürt eserisi. Han döneminde yazılan kitaplardan biz Türk tarihi hakkında da bilgi elde ediyoruz. Dikkat edin Han Hun çatışmasıdır. Han yerleşik olan Orta Asyalı kavimlerdir aslında. Hun yerleşmeyen, şehirleşmeyen kavimler demektir. Bunlar bir tür kavim birliği. Daha sonra bunlar karışık millet oluyorlar. Evet. Milattan sonra 220 ile 580 arasında yaklaşık bir 360 yıl siyasi bir parçalanmışlık var. İç savaşlar dönemi çok sık iç savaşlarla çalkalanmış bir dönem. Aynı dönemde burada da Göktürkler mevcut. Göktürkler de belli bir bölünmüşlük yaşıyorlar. 580'e dikkat edin. 580 Hazreti Peygamber'in doğduğu tarihler. Değil mi? Ve Sui Hanedanı ortaya çıkıp bu birliği sağlıyor. Çin birliğini sağlıyor. Önemli Çin tarihi için. Çünkü ilk defa 260 yıl sonra tekrar bir birlik sağlanıyor. Ve akabinde Tang Hanedanı geçiyor ki Tang Hanedanı bizim için önemli. İslam tarihiyle hem Emeviler dört Raşid Halife hem Emeviler hem Abbasilerle muhatap olan bu dönemde Tang Hanedanı. Tang Hanedanı şu açıdan önemli. İlk defa Çinliler Türkistan'ı işgal etmeye kalkışıyorlar. Çok güçlü bir devlet kuruyorlar. Bu önemli çünkü Talas Meydan Muharebesi'ni bunlarla yapacak Müslümanlar ve Uygur Türkleri. İslam ile tanışıyorlar. Onu da anlatacağım biraz sonra. Ve İslam'ı çok ciddi bir şekilde öğreniyorlar. Aynı tarihte yani 618'de kuruluyor Tang Hanedanı 906'ya kadar. Aynı zamanda 744'te de Uygurlar yükselişi geçiyorlar. Uygur Türkleri. Dolayısıyla coğrafi yapıyı göz önüne götürmek lazım. 751'de Talas Meydan Muharebesi gerçekleşiyor. Meydan Savaşı. Ve bu savaşta Çinlilerin Orta Asya Türkistan macerası bitiyor. Ve 500 yıl boyunca bir daha Çin ordusu ve Çin siyasi otoritesi Türkistan'a ve Orta Asya'ya uzanmıyor. Az değil. 500 yıl boyunca bu emellerini terk ediyorlar. Talas Meydan Muharebesi'nin bu kadar büyük bir önemi var. 960 Tang Hanedanı yıkılınca yaklaşık bir 50 yıl yine iç savaş var. 960 ile 1279 arasında Sung Hanedanı kuruluyor Moğollara kadar. Bu hanedan nispeten Çin'e böyle düzenli, istikrarlı bir dönem yaşatıyor. Ama 1279'da Moğollar daha önce geliyor ama 1279'da Kubilay devletini kuruyor. Yuan Hanedanı. Şimdi burası bizim için önemli Moğol dönemi. Yaklaşık 75 yıl falan sürüyor ama bugünkü Çin'i yaratan Moğollardır. Bu Moğollar enteresan işler yapıyorlar. Daha önce söylemişimdir. Gittikleri yeri Türkleştirdiler mesela. Türkiye'yi Türkleştirdiler. Bu nedir onun adı? Tatar Kırım bölgesini Türkleştirdiler. Çin'i de birleştiriyorlar. Bugünkü Çin Moğolların ilk defa tarihte Çin'i birleştiren siyasi olarak Moğollar. Çok güçlü bir ordular olduğu için. Bu devam edecek. Günümüze kadar gelen Çin Moğolların yarattığı bir Çin. Ha, bunu bilerek yapmıyorlar. Neticede devlet yönetiyorlar. İkinci önemli özelliği sadece politik ya da coğrafi olarak Çin'i birleştirmiyorlar. Çinlilik fikrini de Moğollar yaratıyor. Hanlı olmak. Niçin? Çünkü Moğollar Çin'i, Moğol dediğiniz evet bir kabiledir arkadaşlar. Moğollar bir kabiledir. Moğol bir kabilenin adıdır. Sonra Moğolca konuşan tüm kabilelerin ortak adı oluyor. Ama bunlar bu coğrafyada, Moğolistan dediğimiz şu coğrafyada %25'lik bir kesime karşılık gelir. %75'i Türktür buranın. Tamam mı? Türk olduğu için Moğolların bütün ananeleri, bütün mitolojileri, bütün devlet anlayışları Türk kültürüyle bezenmiştir. Zaten orduların da %80'i Türktür. Bunu niçin aldık? Şunun için. Çinlilerle Türklerin tarihsel düşmanlığını tevarüz ediyor Moğollar. Onun için Çin yönetirken Çinlileri en alt tabakaya yerleştiriyorlar. Toplumun en alt tabakası. Yani sümüklü böcekler. Hiç adam yerine koymuyorlar. Hiç itibar etmiyorlar. Devlet kademelerinde hiçbirine yer vermiyorlar. Şimdi bu çok enteresan. Nüfusun %90'ı Çinli ama Çinliler orada da yok. Bu da Çinlilerde bir milliyetçilik hissini uyandırıyor. Yani biz niye böyle muamele görüyoruz? Çinlilikten, Çinli olmamızdan dolayı. Dolayısıyla tüm Çinliler aralarındaki dini, efendim bölgesel politik ayrımları bırakıp bir Çinlilik bilinci geliştiriyorlar ki bu daha sonra Moğolları kovuyorlar. Kovduktan sonraki politikalarında günümüze kadar gelen bir Çinlilik, Hanlılık tabii bu demek psikolojisini yaratıyorlar. Peki Çinlilik, Çinleri bu kadar devletten dışlayınca burayı Moğollar nasıl kontrol edecek? İki şekilde kontrol ediyorlar. Bir, askeri. Bunun için Türkleri istihdam ediyorlar. Türkleri ve Moğollar özellikle animist olan hala Müslüman olmamış savaşçı Türk boylarını ve Moğolları istihdam ediyorlar. Dolayısıyla Çin'deki askeri garnizonları bunlardan yapıyorlar ve Çin'i kontrol ediyorlar. Ama bir devlet sadece askeri olarak kontrol edilemez. Kültürel, idari, mali işi de yine Müslüman olmuş Uygurlar, Türkler ve İranlılardan seçiyorlar. Dolayısıyla bütün Çin, birleştirilmiş Çin, Moğollar idaresinde hanedan Moğol olmakla birlikte idari erken, bürokrasi büyük oranda Müslüman Uygurlar, Türkler ve İranlılardan oluşmuş oluyor. Bu da İslam'ın tüm Çin satına yayılmasına neden oluyor. Bu çok önemli bir şey. Bir de Çinli nedir onun adı? Moğollar Pekin'i başkent yapıyorlar ki bugün hala başkent Pekin'dir. Pekin yolunuz başkent olmamış o duruma kadar. O da çok enteresan bir şey. Böylece İslam tüm Çin'e yayılmış oluyor. Moğol şeyinin idaresinin en önemli katkısı İslam medeniyeti açısından budur. Daha önce biraz sonra ayrıntıyla bahsedeceğiz. Liman bölgelerinde özellikle nedir onun adı? Güney Doğu coğrafyasında, Doğu ve Güneydoğu'da ve biraz da karayoluyla bu coğrafyada yaygın olan İslam, asıl Çin dediğimiz bölgeye Moğollarla birlikte girmiş oluyor. Çünkü valiler Müslüman. Ne yapıyorlar? İslam'ı koruyorlar, cami yapıyorlar filan. O açıdan Moğol idaresi önemlidir. Moğollar yıkılınca 1368 ile 1644 arası Ming Hanedanı kuruluyor. Bu çok önemli bir hanedan. Biraz sonra bahsedeceğiz bundan. Bu Ming Hanedanı döneminde Ming Hanedanı Müslüman mıdır değil midir tartışmaları da var. Şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Moğollardan miras aldıkları bu idari bürokratik teşkilatı muhafaza ettikleri için Müslümanlar son derece rahat yaşıyorlar. Rahatlık felakettir. Müslümanlar erimeye başlıyor. Çinleşiyorlar. Hanlaşıyorlar hatta. Hem kılık kıyafet olarak, hem görünüş olarak, hem dil olarak. Bu da daha sonraki Çin'deki önemli İslami entelektüel hareketlerin nedeni olacaktır. Bunun üzerine duracağım biraz sonra. 1644'te Mançular bu bölgeden aşağı inip Zing Hanedanı'nı kuruyorlar ki bu Müslümanların kara yılları, kara yüzü. 200 yıl boyunca anasını ağlatıyorlar Müslümanları. Milliyetçilik, çok milliyetçi insanlar ve ilk defa tekrar Orta Asya Türkistan'a çıkıyorlar. Rusya ile kapışıyorlar çünkü Rusya da aşağı inmek üzere bu sırada. Akabinde Avrupalılar Çin'e geliyorlar. 1821-1860 arasını biliyorsunuz 1. Afyon Savaşı, 2. Afyon Savaşı. İngilizler özellikle Fransızlarla birlikte bu Çinleri tarumar ediyor. Bu sırada olağanüstü ayaklanmalar dönemi var. Devamlı Müslümanlar ayaklanıyorlar. O kadar çok ayaklanıyor ki Müslümanlar bu ayaklanmaları bastırırken neredeyse Müslümanları dörtte üçünü öldürüyorlar. Çok büyük bir rakam. Temizliyorlar yani. Müslüman nüfusu bayağı azaltıyorlar. Müslümanlar 1860'lardan sonra Osmanlılarla temas kurmaya çalışıyorlar. Pek verimli bir sonuç çıkmayacak. Onun üzerine duracağım. 1912'de bu Mançula, yani Zing Hanedanı, Cumhuriyet'e geçiş yapıyor. Ve ikiye bölünüyorlar. Milliyetçiler ve komünistler diye. Meşhur Chiang Kai-shek ve Mao kavramlarını bilirsiniz. Bunlar çok şey. Mao nasıl öne geçiyor? Toprak reformu yaparak Çinli köylüleri kendi safına çekiyor. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Çin Halk Cumhuriyeti'ni 1 Ekim 1949'da ilan ediyor. Diğerleri ise Tayvan'a kaçıp Milliyetçi Çin'i kuruyorlar. Burada 20 milyon insan var. Şu anda 50 bine yakın. 50 bin 100 bin arası Müslümanlar. 1966'da kültür devrimi ortaya çıkıyor. Kültür devrimi hem Çin için hem Müslümanlar için bir felaket. Çünkü tüm kadim olanı, klasik olanı yok ediyor. 1975'e kadar bu sürüyor. 1975'ten sonra Çin tekrar ılıman bir politikaya geçiyor. Ve İslam dünyasıyla, özellikle İslam Orta Doğu'nun uluslararası politikadaki yerini görünce Müslümanlarla ilişki kurmaya çalışıyor. Fakat bu ilişki daha çok ekonomik bir ilişki. Şu anda Çin'in İslam dünyasıyla en önemli sorunu Doğu Türkistan Uygur sorunudur. Diğer konularda fazla bir problem yok. Uygur meselesi de zaten eğreti bir mesele. Türkiye'de bile fazla ciddiye alınmıyor. Evet, gelelim İslam ve Çin'e. İslam iki şekilde yayılmıştır Çin'de. Bir deniz ticareti yoluyla, bir de kara ticareti, baharat yolu, ipek yolu yoluyla. Hatırlarsanız Malay dünyasını anlatırken ya da Hindistan'ı anlatırken daha çok davetçilerden, sufilerden bahsettik. Çin'de sufiliğin ya da davetçilerin çok ciddi bir rolü yok. İslam Çin'de büyük oranda ticaret yoluyla yayılmıştır. Tacirlerin eseridir. Bu da çok enteresan bir tecrübe tabii. Daha önce tabii ki buralarla ilişkiler var. Yani İslam'dan önce Çinliler bu coğrafyayla ticaret yapıyorlar. Hem karayol hem deniz yoluyla. Zaten bir alışkanlık var ama İslam'la birlikte de bu şey devam ediyor. İlişki devam ediyor. Biraz önce dedim ki 618 ve 906'daki Tang Han Hanedanı döneminde Müslümanlarla ilişki kuruyorlar. Çünkü 638'de Müslümanlar Sasani Devleti'ni yıkınca Sasani'ye Çin'e kadar kaçıyorlar. Sığınıyorlar ve Çin'den yardım istiyorlar. Bir ordu istiyorlar. Üçüncü Yezdigert ve oğlu Firuz buradan yardım istiyor. Çinliler tabii çok zeki. Hemen yardım vermiyorlar hemen yardım. Çünkü ne olup bittiğini anlamaları lazım. Çin siyaseti, köylü siyaseti değil. Hemen adam göndermeye başlıyorlar. 650'de Firuz, Yezdiker, 3. Yezdiker'in oğlu, son Sasani hükümdarın oğlu tekrar yardım talep edince bu sefer Müslümanlar Hazreti Osman, Halife Hazreti Osman döneminde resmi bir elçilik heyetini Çin'e gönderiyor. Şimdi burası önemli bir nokta. Tam da bu tarihte yani Müslümanlarla Çin'den ilişkiye girdiği dönemde Budizm Tibet üzerinden Çin'e girmeye başlıyor. Bu Budizm meselesini bir kenara tutun. Çinlilerin tarih boyunca uğraştığı iki entelektüel hareket var. Çok ilginçtir bu. Biri Budizm'dir, biri Taoizm'dir. Budizm ve Taoizm, Konfüçyanizm'e çok zıt olduğu için ne açıdan zıt? Çünkü Konfüçyanizm, biraz önce söyledim, bir birey, toplum ve devlet felsefesidir. Daha çok toplumu, devleti önemser. İnzivayı, metafizik spekülasyonları, ondan sonra metafiziği, teolojiyi fazla itibar etmez. Ama Budizm ve Taoizm tam tersidir. Bireysel arınma, ondan sonra erdem, savaştan ve toplumsal olandan uzaklaşma. Bunu niye vurguluyorum? Şu açıdan Çin siyasal iradesi, tarihin belirli dönemlerindeki atıp yapacağız. Sık sık İslam'dan bu açıdan yardım ister. Müslümanlardan. Yani Budizmin ve Taoizmin Çin toplumunu metafizik spekülasyonlara sokup dünyadan el ayak çektirecek, inziva ettirecek o psikolojisini kırmak için, ki Konfüçyanizm bunu kıramıyor, İslam'dan yardım isteyecektir. Özellikle 17. yüzyılda bundan bahsedeceğiz. 651'de Hazreti Osman bir heyet gönderiyor dedik ve bu heyete ilk kaynaklarda, ikinci kaynakta Taşi diye, Taşi, Araplara Taşi diyorlar. Yani Taylı, demek ki Tay kabilesinden herhalde ki Taşi denilmiş bunlara. Evet. Çinlerde bu yeni oluşumu yerinde görmek için elçiler gönderiyorlar. Casusluk heyetleri gönderiyorlar. Hani nedir, ne oluyor burada? Neyse, 661-749 Emeviler döneminde 16 tane elçilik gidiş gelişi var. Çok sıkı ilişkiler kuruyorlar. Çünkü 675'te Firuz tekrar yenilince Çin'e sığınıyor. Bu da ilişkileri biraz geriyor. Ondan sonra. Fakat bu siyasi politik ilişkiler yanında ticari ilişkiler devamlı. Çok canlı. Çinliler Basra Körfezi'nden bir liman, böyle şey, şehri kuruyorlar kendilerine sürekli ticaret yapmak için. Müslümanlar da Kanton bölgesinde bir güneydoğu tarafında bir ticaret limanı oluşturuyorlar. Ticaret şeyi gidip geliyor. Abbasiler iktidara gelince 750'de biliyorsunuz 751'de Talas Meydan Muharebesi oluyor. Bu son derece önemli. Hem bizim için hem Çin tarihi, bu Orta Asya tarihi, özellikle Türk tarihi için çok önemli. Bir kere birincisi Talas Meydan Muharebesi'nin birinci özelliği, Çinlilerin biraz önce söylediğim 500 yıllık Orta Asya, Türkistan bölgesindeki siyasi emellerini bitiriyor. Bunu bir kenara atıyorum. Bu Türk tarihi için önemli. İkincisi, Talas Meydan Muharebesi ile birlikte İslam Orta Asya'da özellikle Türkler arasında çok rahat bir şekilde yayılıyor. Dolayısıyla İslam ilk defa Talas Meydan Muharebesi'nden sonra Orta Asya'da ve Türk bölgesinde tutulmaya başlıyor ve Budizm geriliyor. Budizm çünkü bu coğrafyada çok güçlü, Uygurlar arasında, Çinler arasında. İslam'ın yayılmasıyla birlikte Talas Meydan Muharebesi'nden sonra Budizm gerilemeye başlıyor ve İslam kültürü bu coğrafyayı yavaş yavaş domine etmeye, belirlemeye başlıyor. Diğer bir şey, özellik ise 20 bin Çinli bu savaşta esir alınıyor. Çinlerde zaten küçük rakam caiz değil. Biraz çok sıcak oldu gençler. Biraz şey yapalım, terlemeye başladım. Evet. Şimdi ben yurt dışında tahsil ederken Ürdün'de Çinliler de vardı. Arapça öğrenmek için gönderilen şeyler değil, Uygurlar değil. Bildiğin Hanlılar. Yani Çinli Müslümanlar. Hatta Komünist Çinler yani. Enteresan bir millet. Tek başlarına girip çıkmazlardı. 10 kişi birlikte girerlerdi. Sınıf 15 biz de çıkarlardı. Böyle. Onlar 10 kişi, bir kişi kabul ediyor yani herhalde ki. Yani adamların şeyi böyleydi. Anlayışı böyle. Hatta Ürdün'de bir espri vardı. Kral Hüseyin rahmetli Çin'e gitmiş ziyarete. Devlet düzeyinde. Sormuş Çin devlet başkanı. Nüfusunuz ne kadar? 3,5 milyon demiş. Çin devlet başkanı demişse getirseydin hepsini demiş. Otelden müsait. Çünkü 3,5 milyon bir şey ifade etmiyor. Niye? Tarih, dünyada 25 tane şehir olan tek ülkedir. Çin nüfusu 1 milyondan fazla. Yani bir ülke düşünün, 25 tane önemli şehrin nüfusu 1 milyondan fazla. Sadece Çin. Adamın kafası bir ülkenin 3,5 milyon olacağını tahayyül edemiyor yani. Hepsini getirseydin diyor. Evet. Şimdi bu 20 bin Çinli arkadaşlar asker değil. Burası önemli çünkü askerler meydan savaşta ölmüşler. Bunlar bürokrat, zanaatkar. Çok önemli bu. Ve bu zanaatkarları Müslümanlar öldürmüyorlar. Bunları istihdam ediyorlar. Özellikle kağıt üretimi ustaları, matbaa, matbaacılar, porselen yapımcılar ve yel değirmenleri. Yel değirmeni Çin'den yayılır biliyorsunuz. İslam dünyasını oradan Avrupa'ya. Bu ustaları alıp istihdam ediyorlar, kağıt fabrikaları kuruyorlar. Porselen fabrikaları kuruyorlar, değirmen. Neyse bunların ustalıkları, ne biliyorlarsa bunu İslam dünyasında ürettiriyorlar. Bu da İslam sanayisini, teknolojisini diyelim, besliyor. Buradan ayrıca Çin tıbbı, ilginçtir, Çin tıbbı her zaman entesan bir tıp. Bugün bile dinlenen bir tıp. Bütün geleneksel tıplar öldü. İslam tıp geleneği diye bir gelenek yok. Hint tıp geleneği diye bir gelenek yok. Koca karı ilacı muhabbeti yapıyoruz. Ama Çin tıp geleneği hala okutuluyor, canlı. Simya geliyor. Çin simya teknikleri yine bu çerçevede geliyor. Bir de gizli ilimler dediğimiz bizim. Sihirli kareler, İlmül Vefk adıyla bilinen bir tür aritmetikle dayalı büyü ilimleri de yine bu dönemde İslam dünyasına giriyor. Ta nedir onun adı? İslam medeniyetinin temel merkezine kadar. Bu açıdan önemli. 755'te bir Çinli komutan isyan edince Çin İmparatoru, Tang İmparatoru Ebu Cafer Mansur'dan, Halife Abbas Halifesi'nden yardım istiyor. 10 bin kişilik bir ordu gönderiliyor ki bu ordunun büyük bir kısmı Uygur Türklerinden müteşekkildir. Savaş, niçin anlatıyorum bunu, çok önemli, önemli şu açıdan. Bu 10 bin insan savaştan sonra Tang İmparatoru tarafından misafir ediliyor. Yani gitmeyin, beni korumaya devam edin. Buraya yerleşin deniyor ve 10 bin Müslüman ordu, ki bunlar asker, donanımlı insanlar Çin'e yerleşiyorlar. Ailelerini de getiriyorlar. Dolayısıyla bizim daha sonra konuşmanın, sunumun akabinde gideceğimiz esas Çinli Müslümanlar bu ile bu adamların devamı. Çünkü bunlar tacir değil, alışveriş yapıp gitmiyor. Bunlar devlet bürokrasisinde, orduda görev alan insanlar. Ehliyetli olan, kabiliyetli olan, liyakatli insanlar aileleriyle de birlikte olunca bir toplumsal statü elde ediyorlar. Ve bunlar kendi aralarında Arapça, Farsça, Türkçe konuşan insanlar, süreç içerisinde bunlar tabii çoğalacak, yeni katılımlar olacak ve Çinli Müslüman, Çinleşen Müslümanlar bunlar. Büyük oranda bunların torunları olacak. Evet. Dolayısıyla hem bu Talas Meydan Muharebesi hem de bu isyan hareketi Çin'de İslam ve Türk kültürü. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü Çinli Müslümanlar büyük oranda Hanefidir. Tacikler hariç. Tüm Çinli Müslümanlar hem Sünnidir hem Hanefidir. Bu da Türk geleneklerinin bir devamıdır. Hatırlayın, Malaylar Şafii'ydi. Hintliler Hanefi. Büyük oranda Çinliler de Hanefidir. Bu ileride Çinli Müslümanların İslam dünyasıyla irtibat kurarken niçin Orta Asya'yı tercih ettiğini de sebebini verir bize. Evet. 760'da büyük bir katliam olur. Müslüman tacirleri katlederler. Ondan sonra ve Müslümanlara karşı bir yasaklar getirmeye başlarlar. Giyimlerini, Çinli gibi giyinmeyi yasaklarlar, ev satın almalarını yasaklarlar, pirinç tarlalarına sahip olmasını yasaklarlar, bir yabancı düşmanlığı başlar. Bu gayet doğaldır. Yabancılar arttı mı tepki oluşuyor. Bu kadar insan gelmiş aileleriyle birlikte, değil mi? Ve bürokrasiyi belirlemeye başlamışlar, sosyal statü elde etmişler. Çinleri bu rahatsız ediyor. Ya bir 5 yıl sonra böyle bir süreç başlıyor. Yabancı düşmanlığı dediğimiz bir düşmanlık bu. Ve Müslümanlara karşı büyük bir katliama girişiyorlar. 841'de bu katliam çok sistematik bir operasyona döner. Tüm yabancı dinlere karşı, Konfüçyanist olmayan tüm yabancı dinlere karşı, Budizm, Zerdüştin, Maniizm, ondan sonra Nesturilik, Hristiyanlığı bir kolu, tüm bunların mensuplarını klinik yaparlar. Bildiğin temizleme yani. Sen nesin Budist? Gez. Çinlilerin entesan bir kültürleri var. Kendilerini bu dünyalı kabul etmiyorlar diye düşünüyorum okurken. O noktaya geldikten sonra yabancıyı öldürme konusunda hiç şeyleri yok. Acımaları yok. Çok acımasızlar. Çok rahat öldürüyorlar. Şimdi çok entesan, 878-79'da bu Budizm, Nasturizm, Zerdüştlük, Maniizm, bunları temizliyorlar. Geriye Müslümanlar kalıyor. 879'da 150 bin Müslümanı temizliyorlar. Öldürüyorlar. Bir kalemde. Bir isyan hareketi içerisinde kim vurduya gidiyor Müslümanlar? bu bölgedeki hemen hemen daha önce uzun yıllar, 200 yıl boyunca buraya yerleşmiş, ticari sistemlerini, dükkanlarını kurmuş, belirli koloniler oluşturmuş tüm Müslümanlar yok ediliyor. Bu tabii Şerdahir vardır. Kaçanlar şu bölgede, hatırlayın Malay dersini anlatırken nereye gidecekler? Malay bölgesine gidip orada Malay İslam dünyasını yaratacak kolonileri oluşturacaklar. Şer, hayır meselesi enteresan tabii. Ama 150 bin insan inanılmaz. Bu felaket, bu iki felaket, 760'daki ve 878'deki bu iki felaket katliam 1644'e kadar, yani Zing hanedanı gelinceye kadar Müslümanların yaşadığı Çin dünyasındaki en ağır felaketler. 907'de Tang hanedanı yıkılıyor dedik. 960'da Sung hanedanı kuruluyor. Ve artık Müslümanlar bu iki katliamı da dikkate alarak yavaş yavaş Çinleşmeye başlıyorlar. Çünkü başka türlü o farklılıklarla yaşamayacaklarını anlıyorlar. Çinler buna müsaade etmiyor. İsimlerini değiştirmeye başlıyorlar, giyimlerini değiştirmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş iç evlenmelere gidiyorlar. Ve 1124'te Hui diye bir kavram ortaya çıkıyor. Dönme demek. Hui, yani Müslümanlara Hui dönüyor. Aslında Hui kelimesi ilk defa Budizm'den Müslüman olan Uygurlar için kullanılıyor. Ama Uygurlar hepsi Müslüman olunca o tabirin bir anlamı kalmıyor. Fakat Çinli olup da, yani Çinli gibi giyinip Çin ismi olup da Müslüman olanlara Hui diyorlar ki bu sadece Hui diye kalıyor. İslam'a da Hui Zio, dönme dini adını veriyor Çinliler. Fakat Müslümanların verdiği ad çok enteresan. Zin Chen Chuo, saf ve hakiki din diyorlar İslam'a. Çincesi İslam'ın bu. Saf ve hakiki din. Tamam mı? Doğru okuduysan herhalde böyledir. Uygurlar ise bu dönemde, bu coğrafyada Uygurlar ise tüm Çinlileri, hala adamı yerine koymaz Çinli Müslümanlar Uygurlar. Döngen diyorlar onlara, döngen. Dönek yani, dönme. Bugün hala Uygur var mı Uygurca bilen aramızda? Hala bugün Uygurlar için, Çinliler için öyle mi diyorsunuz? Döngen mi diyorsunuz? Evet. Tungan ve döngen. Evet, o da var bende, not almışım. Tungan ve döngen adı veriliyor. Tüm Çinli Müslümanlar için. İşte Amerika'da, Kanada'da ben Uygur Türkleriyle çok birlikte yaşadım. Çinlileri Müslüman bile kabul etmiyorlar. Fazla güvenme onlara diye. Evet. Bu Çinileşme sürecinde Müslümanlar sanatçı, edebiyatçı, alim yetiştiriyorlar. Mesela ben size 5 tanesini okuyacağım. Li Yangcheng diye bir edip. Çin edebiyatının önemli bir isim, hala bilinen bir isim. Sonra Li Husin, şair ve alim. Özellikle bu Mustafa Yavuz hocamı çok ilgilendirir. Deniz bitkileri farmakolojisi kitabı yazıyor. Yani alim bir adam. Bir tür botanik ama deniz botaniği yapıyor. Sonra bunun kardeşi Li Hsien, kimyacı ve farmakolog, aynı zamanda eczacı. Bir de kız kardeşi, bu da Sena için, Li Shun Hsien, şair ve ressam. Bunlar hepsi Müslüman şimdi. Bir de Mu Fu diye bir adam var. Bu çok önemli bir adam bu. Mi Fu, Mi Tire Fu. Niye önemli? Çünkü bu adam aynı zamanda bir hat mucidi. Fuhi 1107'de ölüyor. Kurduğu resim ve hat geleneği sadece Çin'de değil, Japonya, Kore, civar bölgelerde de, şu civar bölgelerde de çok yaygın olarak taklit ediliyor bir Müslüman sanatçı olarak. Yani Çinleşmek bir tarafıyla evet belki kadim kültürden uzaklaşmaya neden oluyor ama diğer taraftan Müslüman Çinlilerin kültüre katkısını da yapıyor, tetikliyor. Şimdi Moğol döneminde 1279 ve 1368'de daha önce de dedik İslam artık bütün Çin'e yayılıyor. İç bölge halk arasına kadar yayılıyor. Askeri idari bürokrasi, mani ticari yönetim büyük oranda Müslümanların ya da Türklerin elinde. Mesela Ahmet Farankati diye bir adam Maliye Bakanı o dönemde. Düşünün. Yuan Hanedanı'nın Maliye Bakanı bir Müslüman. Tüm Çin'deki ekonomiyi kontrol ediyor. Ya da Seyit Ecel, Buharalı bir Türk. eyalet valisi oluyor. Burada çeşitli eyaletler, onların var. Bir sürü örnek var. Bu dönemde sanatkarlar, tabipler, alimler, mimarlar, bir sürü Müslüman sanatkar var Çin'de. Alim, tabip, ondan sonra şehirlerin inşasında bile Müslüman mimari kullanmaya başlanıyor. Kubilay Han döneminde, ki Kubilay Han Moğol, Cengiz'in torunu, animist. Ama biraz önce dedim ya, Çin'i kontrol etmesi için başka çaresi yok. Müslüman tabiplerin, hekimlerin çalıştığı iki büyük imparatorluk hastanesi kuruluyor Pekin'de. Ve burada Müslüman tabipler getiriliyor Orta Asya'dan, İran coğrafyasından. Tüm Çin'deki eczaneler İslam eczane geleneğine göre düzenleniyor. Tabii bu sadece emirle fermanla olan bir iş değil. İslam tıbbının ve eczacılığının işlevselliği. Yani bir tane hasta getiriyorlar size. Siz bunu geleneksel Çin tıbbına göre muayene ediyorsunuz, ilaç veriyorsunuz, iyileşmiyor. İslam tıbbına göre, o bilgi birikimine göre tedavi ediyorsunuz, ilaç veriyor, iyileşiyor. Bu sefer halk sizi tercih ediyor tabii. Dolayısıyla Çin'de bu dönemde ilaçlar büyük oranda İslam eczacılık ilmine göre hazırlanmaya başlanıyor. Şehirlerin mimarisi, kale yapımı ve benzeri İslam mimari gelenekleri kullanılıyor. Şiir de önemli Müslüman isimler yetişiyor. Ali Yaçong, Ali ismi Ali ama şeyi Yao Qing, Yao Zing ve oğlu Li Hixing, bunlar o dönemin önemli Müslüman şairleri. Aynı zamanda bu kültürel sürekliliği, şey, kültürel ilişkiyi sürekli kılmak için Kubilay döneminde İslam yazısı, İslam yazısı enstitüsü kuruluyor. Peki başkentte. İslam yazısı enstitüsünden kasıt şu, Arapça, Farsça ve Türkçe öğretmek ve bu eserleri Çince'ye tercüme etmek için ve burada çeşitli mütercimler yetiştiriliyor. Felsefe bilim tarih açısından baktığımız zaman son derece önemli bir şey. Çin'de, Pekin'de ilk defa tarihte Çin, kraliyet ya da imparatorluk rasathanesinin ötesinde İslam usullerine göre, İslam usulleri din anlamda değil, İslam medeniyetindeki rasathanelere göre bir rasathane kuruluyor. Başına da Cemalettin diye bir Müslüman astronom getiriliyor. Bu büyük ihtimalle Meraga'dan gelmiş bir astronom. Yani çünkü o dönemde bütün bu coğrafya Moğolların hakimiyetinde. Burada Kubilay var, burada İlhanlılar var. Meraga Rasathanesi kurulmuş. Tusi'nin başkanlığında 1260'larda. 1267'de buraya Cemalettin. Kim bu Cemalettin? Merak ettim ben. Hiç kaynaklarda şey yok. Kim olduğu belli değil. Ama benim bir tahminim var. Onun üzerine gideceğim. Zannediyorum çıkartacağım kim olduğunu. Kim o? Şu Kaşgar bölgesinden Uygur Türk'ü olan bir Cemalettin Kaşgari var. Bu çok önemli bir matematikçi, astronomdur. Kutbuddin Şirazi ile beraber Şiraz, Şembi Gazan rasathanesinde çalışmış. Önemli Kemalettin Farisi'nin de hocası. O dönemde yaşlı. Büyük ihtimalle 1260'larda daha genç bir insan olabilir. Bu olabilir mesela. Yani böyle bir tahminim var. Bir Cemalettin daha var, o da olabilir. Bakacağız. Şimdi bu Cemalettin gelirken önemli astronomi, matematik, bilim kitaplarını Arapça, Farsça yanına alıyor. Astronomi aletleri, çeşitli ilim aletleri getiriyor ve Akdeniz dünyasının teorik astronomisini, gezegenler astronomisini, kinematik, geometrik modelleri getiriyor ki Çinliler bundan hiçbirini bilmiyorlar. Ve burada kurulan rasathane ve okulda Cemalettin sadece Müslümanlara değil Çinlileri de eğitiyor. Ve 1271'de bu rasathanenin dışında bir de İslam astronomisi okulu kuruluyor. Bildiğin okul. Yani sadece İslam astronomisi öğreten lazım çünkü takvim, gezegenler, teorisi ve benzeri konuda. Ve Cemalettin'in talebesi, yanlış okuyabilirim, Kua Shu Zin diye bir önemli bir Çinli astronom burada yetişiyor. Bu Çinli astronom 1316'da ölmüştür. İlk defa Çin astronomisine kinematik geometrik modelleri yani gezegen teorisini yerleştiriyor. Ta Babiller'den beri kullanılan 60'lı matematik sistemini birleştiriyor. Hem İslam aletlerini hem de kendisi yeni aletler geliştirip kullanıyor. ve Çin'e uygun yeni bir takvim yapıyor İslam astronomisinden de yararlanarak. Daha sonra da rasat aletleri, kendi rasat aletlerini üretiyor ve Çin'de daha sonra epey bir süre devam edecek bir melez astronomi geleneği kuruyor. Yani İslam ve klasik geleneksel Çin astronomisinin terkibi olan bir astronomi geleneği oluşturuyor. Bunun üzerine Çinliler bu ilişkiyi daha da sürekli kılmak ve beslenmek için bu okuldan okumuş, ilk eğitimini almış Fao Mun Ji diye bir adamı Meraga'ya gönderiyorlar. Meraga'da o dönemde Tusi'nin üçüncü oğlu Asülüttin Hasan genel direktör, 1304-1307 ölmüş ve Fao Mun Ji burada çalışıyor, rasathanede çalışıyor, eğitim görüyor, tekrar Çin'e, Pekin'e dönüyor. Şimdi bu önemli tabii, çünkü Fao Mun Ji buradayken hangi isimler var? İşte Kutbuddin Şirazi var, İbn Sartak, bizim meşhur Muhammed bin Çoban bin Saltuk orada büyük ihtimalle görüşmüş olabilirler. Dolayısıyla bir fikir alışverişi, bilgi alışverişi gösterilmiş olabilir bu dönemde. Çin daha çok Müslümanlardan astronomi ve matematik bilimleri alıyor bu tarihte, bu dönemde. Bize de ne veriyor? Çin tıbbını veriyor. Bu dönemde Çin tıbbı İslam dünyasına bayağı bir yayılıyor. Şey olarak. Çünkü Moğollar zaten hastaneleri tarumar etmiş. Sağlık için çok ciddi ihtiyaç var. Çin tıbbı pratik bir tıp olduğu için kullanılıyor. Bu tarihlerde İbn Battuta da 1324-25'te biliyorsunuz Çin'i ziyaret ediyor. Bu bilgileri bize veriyor. Bu dönemde Çin dikkat edersiniz daha çok İslam medeniyetinden alıyor tıp haricinde ve bunu da Çin'in belki büyüklüğü bu. Birebir devam ettirmiyor. Kendi kültürünü entegre edip melezleştirerek, dönüştürerek gerçekleştiriyor. Bu önemli. Biraz önce dedim ki Ming Hanedanı 1368-1644'te Moğollardan hemen sonra geliyorlar. Yetişmiş devlet adamına ihtiyaç duydukları için bunu büyük oranda Moğol Hanedanı'ndan değiştiriyorlar ki bunlar da çoğu Müslüman Türk. Bunlarla bir işbirliği yapıyorlar. Hatta içlerinde Müslümanlar da var. Bu hanedanın. Müslümanlara çok ciddi destek veriyorlar. Hatta bazı imparatorun Müslüman olduğu bile tartışılıyor. Bu Müslümanları rahatlatıyor. Büyük nedir onun adı? Çok rahat yaşadıkları için bir tür yayılıyorlar diyelim. Hatta İslam'ı teşvik ediyorlar. Ondan sonra camiler yaptırtıyorlar. Bir sürü şey var. Destek var. Şimdi bu dönemde Ali Ekber Fitai diye bir adam var. Bu önemli Çin seyahatnamesi. Tam bu dönemde Ming Hanedanı döneminde Çin'i ziyaret ediyor. Bu konuda bilgiler veriyor bize. Yine bu dönemde önemli bir özellik. 1405'te Timur öldükten sonra İslam medeniyeti artık Çin iddiasından vazgeçiyor. Biliyorsunuz Çin Müslümanlar fethetmek istemiştir. Sa'd bin Ebu Müslim değil. Emevilerin komutanı neydi? Bağdat varisi neyse. Emeviler döneminde Çin'i fethetmeye çalışıyorlar. Abbasiler döneminde istiyorlar. Zaten Türkler devamlı Çin'e geçirmek ister. Ama Timur son hükümdardır. Türk hükümdarı Çin'i ya da Müslüman Türk hükümdarı Çin'i ele geçirir. 1405'te vefat ettikten sonra artık Müslümanlar Çin'i fethetme gibi bir iddiayı taşımıyorlar. Şimdi Ming Hanedanı döneminde çok enteresan bir şey var. Zeng Tuda diye bir adam, Tusuda ya da 1403-1424. Bu Müslüman bir amiral. 62 yelkenli filoyla buradan çıkıp amiralın adı Zeng Ho, Muhammed ya. Zeng Ho, Muhammed. 62 yelkenli filoyla 1405-1433-31 arasında Hindistan, Suudi Arabistan, buralar Afrika'nın Ümit Burnu dahil 8 tane sefer yapıyor. Rivayete göre Güney Amerika'ya kadar gidiyor. Rivayete göre. Hatta harita çizdikleri de söyleniyor. Bu internette bakarsan çok büyük tartışmalar var bu konuda. Şimdi bunun çok problemli bir sonucu da var. Bu adamlar 8 tane sefer yapmışlar. Her gittiklerinde yerli ahali bunları güzel karşılamış. Bunlar da aileye çok güzel davranmışlar. 1430'lar dikkat edin. 1400'lerin sonunda Avrupalılar geldiği zaman yerli ahali daha önceki bu tecrübeyi bildiği için hiç şüphelenmiyordu. Bütün Portekizleri, Hollandalılar çok güzel karşılıyorlar ama bedelini ağır ediyorlar. Hiç hazırlıklı değiller. Çinlilerin amacı çünkü şey değil, işgal etmek değil. Tanışmak, öğrenmek, bilmek. Zaten bu adam Müslüman, şeyi de Müslüman. Büyük oranda ekipmanı da Müslüman. Daha çok merak için yapıyorlar bu seferleri. Bana böyle çok olumsuz bir noktada sonuca varıyor iş. Bu dönemde yine İslam bilim kitaplarının tercüme edilmesi devam ediyor. Çünkü Pekin'deki İslam yazısı okulu mütercim yetiştirmeye devam ediyor. Ve bilim kitapları tercüme ediliyor. Biraz önce dediğim gibi yumuşak bir politika takip edildiği için Müslümanlar arasında çinleşme artıyor. Hatta hanlaşma artıyor. Din unutuluyor. Artık Arapça, Farsça okuyan insan sayısı azalıyor. Kur'an sadece yüzünden okunuyor. Hatta çok tipik örnekler var okurken karşılaştım. Çin İmparatoru Müslüman alimleri çağırıyor. Diyor ki ne diyor bu kitap? Vallahi bilmiyoruz sadece okuyoruz diyor. Düşün alimler. Bu kadar uzaklaşıyorlar. Bu da Müslümanlar arasında büyük bir sıkıntı yaratacak. Bunu biraz sonra anlatacağım. Ve bu dönemde yani Ming Hanedanı döneminde ilk defa bir Müslüman alim Wang Taiyu 1664 ölmüş. İlk Çince İslami eseri yazıyor. Çok geç 1660. Hakiki dinin doğru açıklanması diye. Aynı tarihlerde Muhammed Bilgini'nin Et-Tarikatul Muhammediye adlı eserindeki fikirler de Çin'e giriyor. Hemen 17. yüzyılın başında. Evet. 1644'te Mançular iktidara gelince, Zing Hanedanı kurulunca biraz önce dediğim gibi hem içerideki Müslümanları kırıyorlar hem de tekrar Türkistan'ı ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu dönemde inanılmaz isyanlar ve katliamlar, bundan bahsettim. 1671'de şimdi böyle bir ortamda önemli bir iki şeyin olması lazım ve bu oluyor. Tarikatlar Çin'e girmeye başlıyorlar. Çünkü politik iktidar kaybedildi artık. Herhangi bir Müslümanların bürokratik siyasi gücü yok. 1644'ten sonra. Tarikatlar, Kübrevi tarikatı, Nakşiler Çin'e girmeye başlıyorlar ve alttan alta Müslümanları örgütlüyorlar. 1761'de bu tarikatlar arasında bir çatışma ortaya çıkıyor. Malum bu her zaman olur. 1895'e geldiğimizde katliamlar sonucu biraz önce söyledim, nüfus çok ciddi bir şekilde azalıyor. Bugün günümüzde de benzer uygulamalar devam ediyor aslında. Şimdi Osmanlılar 2. Abdülhamit döneminde Çin'le ilgilenmeye başlıyorlar. Abdülhamit heyetler gönderiyor, temsilciler gönderiyor. Enteresan bir adam bu Abdülhamit. Yani düşünün bugün buradan bir yere gitmenin ne kadar zor, adam oraya heyetler gönderiyor. Hilafet ideolojisini yaymak için özellikle Çin'de 1898'lerde ortaya çıkan isyanlar neticesinde Enver Paşa'yı, o zaman bir liva, Çin'e gönderiyor. Düşünün bir Türk subayını Çin'e gönderiyorsunuz. Orada ilişkiler kuruyor, teşkilatlar yapıyor. Enver Paşa teşkilatçı bir adam malum. Su tesisi su yoluna kırılıyor, ölüyor zaten. Daha sonra Enver Paşa oradaki Müslümanların lideri olan Abdurrahman Van Kuan ile görüşüyor ve bunu İstanbul'a getiriyorlar 1906'da. İstanbul'da Abdülhamit'le bir görüşme yapıp Çin'deki Müslümanları nasıl örgütleyebiliriz? Abdülhamit'in şeye bak, ufkuna bak. Abdurrahman Van Kuan Abdülhamit'ten alim istiyor. Bizim alimimiz yok diyor. Bize alim gönder. Ve Serezli Ali Rıza Efendi ve Bursalı Hafız Hasan Efendi diye iki alim Çin'e gönderiliyor. Bugün biz ilahiyatçıları gönderebilir miyiz?
Yok.
He? küfrederler ya. Şimdi ben Kuveyt'e gittiğimde 94'tü galiba. Bütün Kuveyt dediğin ülke zaten bir petrol ülkesi ama gittik tanıştık. Sen Konyalı Ahmet Efendi'yi biliyor musun dediler bana. Konyalı Ahmet Efendi. Bu hangisi? Meğer Abdülhamit'in de buraya gönderilen bir Konyalı Ahmet Efendi bir alim var. Tüm o bölgedeki ilmi geleneği bu kuruyor. Gidiyorsun Güney Afrika'ya, değil mi? Orada başka bir Osmanlı alimi var. Gidiyorsun nedir onun adı? Kuzey Afrika'ya. Yani her tarafta alimler var. Bunlar da entesan alimler. Yani bu dili ne zaman öğreniyorlar, nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar. Entesan bir şekilde insan şaşırıyor. Bu Serezli Ali Rıza Efendi ve Bursalı Hafız Hasan Efendi burada bir Osmanlı mektebi kuruyorlar. Darül Ulumul Hamidiyye. Ve 100 tane öğrenci yetiştiriyorlar. Bu 100 öğrenci önemli. Çünkü daha sonraki tüm Çin'deki İslami hareketleri bu öğrenciler organize edecekler. Bunun neticesinde Çin'de hutbelerde Abdülhamit'in adı okutulmaya başlanıyor. Ve ciddi bir hac organizasyonu gerçekleştiriyorlar. Müslümanları hacca taşıyorlar. Müslümanlarla kaynaşmalarını sağlıyorlar. Çok enteresan bir siyaset. Bu o kadar önemli ki, bakın Lozan Anlaşması ilan edildikten sonra Çin Hacılar Birliği meclise, birinci meclise kutlama telgrafı gönderiyor. Düşünün, ufka bakın. Bugün bu ufuk yok ha. Bugün biz Çin'de ne oluyor? Bırakın Çin'i ya. Doğu Türkistan'da ne oluyor? Uygurlardan ne oluyor? Haberimiz var mı? Kimse aldırmıyor da zaten. O kadar aldırmasız ki. Hacılar Birliği. Çinli bunlar ya. Burayı bilmezler. Lozan'ı İstiklal Harbi'ni kazanmışız. Lozan Anlaşması'nı imzalamışız. Bize kutlama telgrafı gönderiyorlar. Bu Türkçe'ye tercüme edilir. Mecliste okunuyor. Şu şeye bakın, zihniyete bakın diyor. Evet. Neyse. Şimdi geliyorum. Bu süreç içerisinde Çin'den İslam dünyasına etkiler var. İslam dünyasına Çin'e etkiler var. Orijinal Çin düşüncesi, orijinal Çin İslam düşüncesi ne zaman ortaya çıkıyor? 17. yüzyılda ortaya çıkıyor. 17. yüzyılın sonu, 18. yani 1600'ün sonu 1700'lerde ortaya çıkıyor. Çok isim var. Hepsine girmeyeceğim. Wang Taiyu, Yusuf Machu, Ma Tehsin diye bir sürü adam var. Şimdi bunların orijinalitesi nereden kaynaklanıyor? Çünkü biz kültür hafızalarını anlatıyoruz. Kültür hafızalarının önemli özelliği İslam kültürünü, mevcut İslam kültürünü alıp özümsemek, yeni bir şey yapmak. Şimdiye kadar gördük ki genelde İslam dünyasından beslenmişler. Evet, astronomide belki bir sentez yapmışlar ama yüksek İslam kültüründe ne yapmışlar? Bu isimlerin yani 1600'ün sonu 1700'ün başlarındaki tüm çalışmaları toplayıp Çinli Müslümanların Gazzalisi. Hakikaten ismi de böyle. Çinli Müslümanların Gazzalisi. Çünkü Gazzali'nin bir sembol olduğuna dikkat edin. Çinliler de bunu biliyor. Çinli Müslümanlar da Gazzali'nin önemini biliyorlar ama Çinli Müslümanların Gazzalisi denilen Liu Zi diye bir adam var. Liu Zi. Bu son derece önemli bir adam. 1670'de doğmuş, 1739'da ölmüş. Şimdi bu adam tam da Mançuların Zing Hanedanı döneminde eser veren bir adam. Bir Hui, yani Çinli Müslüman, Hanlaşmış bir Müslüman. Sünni ve Hanefi geleneğe bu yüzyılda Gedumu diyorlar. Kadim yani. Kadim kelimesinin Çince ifadesi Gedumu diyorlar. Aynı dönemde bir de tasavvuf içeri girmiş. Kadiri, Nakşi, Kübrevi tarikatlar içeri girmiş. Bu Gedumu dediğimiz Sünni Hanefi gelenekle tasavvuf entegre olmaya başlamış bir dönem. Tam bir dönem. Şimdi Müslümanlar da çok sıkıntılı bir dönem yaşıyorlar. Biraz önce söyledim. Karanlık bir dönem. Müslümanlar Çinleştiği ve Hanlaştığı için de İslami ilimlerden, İslam kültüründen bayağı uzaklaşmışlar. Ortada bir beka sorunu var. Yani Müslümanlar yok oldu, yok olacak. Bakın bazı insanlar, işte Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Bazı insanlar, bazı milletlerin ve kültürlerin hayatlarında böyle çok stratejik bir rol oynarlar. Bu adam böyle bir adam. Beka sorunu var. Bu sorun bir kültürün unutulması, Arapçanın, Farsçanın bilinmemesi, İslami kültürün bilinmemesi, bir de Çinlilere bunu anlatamama, Çinlilerden görülen zulüm. Yani bir baskı var. Ciddi bir baskı var. Dedik ya, 4/3 Müslümanlar neredeyse yok edildi süreç içerisinde. Bir de bir erime var. Siz kendi değerlerinizi, kendi kimliğinizi yavaş yavaş kaybetmeye başlamışsınız. Bir de bu dönemde devletin, yani Zing Hanedanı'nın Budist ve Taoistlere karşı bir olumsuz tavrı var. Çünkü askeri bir grup bu adamlar, askeri bir şeyler, yaklaşımları var. Doğu Türkistan'ın buralara çıkıp Rusya ile savaşıyorlar. Biz sizinle uğraşacak halleri yok. Konfüçyanizm, nedir onun adı? Konfüçyanizm. Taoizm ve Budizmle de mücadele etmeleri lazım. Fakat eldeki konfüçyanist tezler de yeterli kalmıyor. Bu iki kategori, yani Müslümanların beka sorunu yaşaması, erime sorunu, baskı sorunu ve Çin devletinin de Budizme ve Taoizme karşı belirli bir entelektüel ihtiyacı var. Liu tam da bu dönemde bu iki şeyi görüyor. Müslümanların yaşadığı baskıyı görüyor, erimeyi görüyor. Bir de devletin ihtiyaçlarını görüyor. Kendisi de hanlı bir Müslüman olduğu için bu ikisini, bu iki problemi birleştirip enteresan bir sistem kuracak şimdi. Ne yapıyor? Arka planı şudur. Hocası bunun Yuan Zhengzhen diye bir adam. Onun da hocası Hu Dangzhou. Bu adam çok enteresan bir adam. Hu. Buna büyük üstad denilir hala Çinli Müslümanlar arasında. Bu da çok önemli bir adam. 1507'de ölmüş. Çin'de de biliyorsunuz önce soyad söylenir. Hu soyadı. Bunu da öğrendim bu arada. Dangzhou. Asas adı Muhammed İbrahim İlyas. Bak ne kadar rahat değil mi? Lakabı Büyük Hoca. Hala bugün Çinli Müslümanlar, Huyiler bunu Büyük Hoca olarak bilirler. Bu adam tam da o Ming dönemindeki erimeyi fark edip Müslümanların kimliğini kaybettiklerini hissedince Çin'i terk edip Orta Asya'ya gidiyor ve buradaki medreselerden eğitim görüyor. Daha sonra hacca gidiyor. Buradaki Hanefi Sünni alimlerden eğitim görüyor. Ve Çin'e dönüyor. Çin'e dönünce medrese geleneğini getiriyor. Çin Müslümanların eğitim sistemini yeniliyor. Medrese geleneği. Fakat çok zeki bir adam. Mesaisini boşa harcamıyor. Öyle herkes yetiştiriyor. 3 tane adam yetiştiriyor. Ama esaslı yetiştiriyor. Diyor ki bu misyon sizin. O öldükten sonra bu 3 öğrenci, değil mi? Ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın diye Necip Fazıl. Bu 3 adam tüm Müslümanların kaderini kurtarıyorlar. Çin'deki tüm eğitim sistemini, Müslümanların eğitim sistemini yeniliyorlar. Medreseleri kuruyorlar. Müfredatı değiştiriyorlar. Ve çok daha ilginç bir şey yapıyorlar. Artık Arapça, Farsça ile iş yapamayız. İslam'ı Çinlileştiriyorlar. Çinceleştiriyorlar. Hu'nun diğer bir adı Çince İslam dinini yaratan adam. Medrese sistemini kuruyor ve Çince İslam dinini, İslam din terminolojisini yaratıyor. Yani biz Arapça, Farsça iş yapamayız artık. Zaten kimse bilmiyor. Kalmadı. Herkes konuşamıyor. Lingua franca zaten han dili. E biz niye şey yapalım? Arapça, Farsça okuyalım. Kimse bir şey anlamıyor ki. Çince İslam dilini yaratıyor ve buna han kitap denir. Bunların ortak adı Han kitaptır ya da Çince İslam kitabı. Bu Han kitabı büyük üst addır. Bunun adına devamlı alimler kitaplar yazıyorlar. Bu Han kitap, yani Çince İslam kitabı. Çince ifade edilmiş İslam kitabı olarak biliniyor. Bu hareketi yayınlıyorlar. Şimdi Louis'in tam böyle bir ortamda dünyaya geliyor. Babası bu Hu geleneğinden gelen bir alim. Kendisi de bu geleneği babasından devralıyor. Fakat derdi olan insan, değil mi, iş yapar. Louis, Müslüman kimliğini muhafaza etmek ve Müslümanlara üst bir kimlik kazandırmak için bir proje geliştiriyor. Bu projede bakın, yaptığı işlere bakın. 7 yıl Çin kültürünü tahsil ediyor. 7 yıl boyunca kesintisiz Çin kültürü. Bütün Çin klasiklerini okuyor. Çin felsefesini, felsefelerini hatta tahsil ediyor. Sonra 6 yıl İslami ilimleri tahsil ediyor. 3 yıl Budizm. Budist rahiplerden Budizm çalışıyor. 1 yıl Taoist rahiplerden Taoizm çalışıyor. Çünkü Çin'in gerçeklikleri bunlar. Fakat bu sırada Çin'de yavaş yavaş bir Hristiyan nüfus, cizitlerle gelen bir Hristiyan nüfus olduğu için ve Hristiyanlık da güçlendiği için bir yıl boyunca 137 cizitlerin hazırladığı Batı klasiklerini tahsil ediyor. 18 yıl boyunca kesintisiz okuyor, not alıyor ve bütün Çin'i dolaşıyor. İlim seyahatsiz olmaz. Tüm Çin'i dolaşarak tüm medreseleri, tüm Budist tapınaklarını, alimlerini, Konfüçyanist, Taoist hepsini müthiş bir network. Ve 33 yaşına geldiğinde çekiliyor kenara, Çin İslamı'nın en önemli eserlerini yazıyor. Çok eseri var ama 3 büyük eseri var. Şimdi ne yapıyor? Önce onu anlatalım. Ne yapıyor bu adam? Şunu yapıyor. İslam ile Konfüçyanizmin aynı hakikati dile getirdiğini iddia ediyor. Yani Hazreti Adem'den beri gelen hakikat tektir, tevhid dinidir. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bu ikisinin aynı özü, aynı tümel hakikati ifade ettiğini temellendirmek. Konfüçyüs de bir peygamber, Liu'ya göre Hazreti Peygamber gibi, Hazreti Musa gibi, hatta Tao gibi, o da bir peygamber, Buda gibi, o da bir peygamber. Onların hepsi aynı tümel hakikati ifade eder. Nedir bu tümel hakikat? Bunu okuyunca biraz şaşırdım. Çünkü ben bununla ilgili yazı yazmıştım. Ama Louis'i okumamıştım, Louis'i. 3 temel hakikat var. Biri tevhid, ikincisi adalet, üçüncüsü muhabbet. Dolayısıyla hem İslam'ın, hem Konfüçyanizm'in, hem de diğer dinlerin Tanrı'nın birliği, yani tevhidi, toplumsal adaleti ve bireysel muhabbeti, sevgiyi, muhabbet, sevgi, love, ana dilimizde. Bunu savunduğunu söylüyor. Ve dünya kadar eser yazıyor gerçekten. Şimdi 1704'te İslam'ın ülkeleri adlı eserini yayınlıyor. Usulü din, yani kelam. 1710'da İslam'ın kuralları ve özellikleri adlı eserini yayınlıyor. Bu Furuddin, uygulama ve fıkıh. Yalnız burada fıkıh yaparken ahkamdan şey yapmıyor. İslam'ın temel ibadetlerinin ve İslam hukukunun felsefi temelleri nedir? Bunu anlatıyor. Tevhid, nübüvvet ve me'at, öldükten sonra dirilme konusuna özel bahisler ayırıyor. Ve son olarak da Siyer-i Nebi, bir Hazreti Peygamber'in hayatı, bir model örnek olarak Hazreti Peygamber'in hayatını yazıyor. Hepsini Çince yazıyor. Şeriat, tarikat ve hakikat üçlemesini Çince olarak ifade ediyor. Dao, Ziao, Sage diye. Mesela marifeti koymuyor çünkü Konfüçyanizm'de marifet yok. Bir tür entegrasyon yapıyor ve İslam'ı geleneksel Çin düşünce terimleriyle açıklıyor. Böylece bir entegre hareket gerçekleştirmiş oluyor. Ayrıca biraz önce söyledim ya, dönemin siyasal iradesinin savaşçı Budizm ve Taoizm'i de dikkate alarak diyor ki, İslam, Budizm ve Taoizm gibi sadece bireysel kurtuluşa değil, toplumsal ve siyasi olana da önem verir. Dolayısıyla eserinin bir girişi öyledir. Hadis-i şerifi alıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak bizim için esastır. Dolayısıyla biz Taoist ve Budist değiliz. Ve burada şu iddiayı söylüyor. Aslında orijinal, özgün Konfüçyanizm İslam'la aynıdır. Fakat Budizm ve Taoizm bunu bozmuştur. Bugün hakiki Konfüçyanizmi Çinliler öğrenmek istiyorsa İslam'ı öğrenmelidirler. Babam bu şeye bak, siyasete bak yani. Bu siyaset tutuyor mu? Tutuyor. Çünkü Siyer kitabına dönemin Çin Din İşleri Bakanı takriz yazıyor. Diyor ki, Louis doğru söylüyor. İslam, hakiki İslam budur. İşte Konfüçyanizmle çatışmaz filan. Fakat daha önemlisi, Fru Din kitabına da Savaş Bakanı takriz yazıyor. Niye Fru kitabına yazıyor? Çünkü Fru kitabında İslam ahkamının, fıkhının temel ilkelerini Louis anlatırken İslam'ın toplumsal ve siyasi bir yapısı olduğunu, bireysel uzleti tek başına önemsemediğini anlattığı için. Burada da Savaş Bakanı bir takriz yazıyor. Böylece İslam'la geleneksel Çin hikmetini bir entegreye tabi tutup Budizm ve Taoizm'den ayrınca ortaya inanılmaz bir yapı çıkıyor. Son derece etkili. Bugün hala Louis Çinli Müslümanlar, Hanlı Müslümanlar nezdinde bir velidir. Ve hala çok etkilidir. Özellikle Çin'de yaygınlaşan, Suudi Arabistan'ın desteğiyle yaygınlaşan, her tarafta yaygınlaşan Vahabilik ve Selefiliğe karşı Louis'nin fikirlerini kullanarak Hanlı Müslümanlar kendilerini savunuyorlar. Şimdi soru şu, bunu nasıl becerdi? Yani Louis bunu nasıl yaptı? Bu nasıl önemli arkadaşlar? Ne dedik hatırlayın. Maya diyorum ya, aman ağzıma nereden çıktı.
Malay
dünyasında. Hatırlayın nasıl yapmıştı Malaylar bunu? Vahdet-i vücudu devreye sokarak. Çünkü vahdet-i vücut evrensel, külli, tümel bir perspektif veriyor. Hintliler bunu nasıl yapmıştı? Vahdet-i vücut. İşte Louis de bunu vahdet-i vücutta yapıyor. Louis'nin sentezine baktığımız zaman 66 Arapça, Farsça kaynak kullandığını görüyoruz. Kaynaklarının temelinde Necmettin Razi, Saadüddin Hammuye, Aziz Nesefi ve özellikle meşhur vahdet-i vücutçu Sufi, Osmanlı kültürüne de çok etkili olan Abdurrahman Cami'nin eserleri. Bu eserlerin hepsini okumuş, zaten altılı eğitim görüyor ve bunlardan hareket ederek İbn Arabi'nin vahdet-i vücut metafiziği ile Konfüçyanist metafiziği entegre ediyor. Başarısının da ana şeyi bu. Vahdet-i vücut. Tabii vahdet-i vücut bizde biraz romantik, nostaljik bir şey. Neyi çözdüğü, neyi başardı? Çünkü her zaman söylediğim bir soru var. Nasıl oluyor da İbn Arabi'den sonra İslam dünyasının bütün büyük kafaları, sadece Sünniler değil, Şiiler de öyle, sadece Türkler değil, Arabı da, İranlısı da, Kürdü de, Farsı da hep aynı. Bütün büyük kafalar vahdet-i vücut üzerinden metafizik yapıyorlar. Bunun sebebini tespit etmemiz lazım. Elbette bu tarih üstü, zaman üstü bir şey değil ama o dönemde neyi çözdüğünü iyi tespit etmemiz lazım. Bakın 3 tane örnek gördük. Malay dünyası. Buna en büyük vahdet-i vücut dedim hatırlarsanız. Hint dünyası ve Çin dünyası aynı sistemden hareket ederek farklı yöntemler kullanıyor. Bunlar Şafii, bunlar Hanefi neticede. Ama yine aynı yöntemi kullanıyorlar. Bu herhalde vahdet-i vücudun içerdiği tümel metafizik ile son derece alakalıdır. Dolayısıyla Luzi bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Hala dediğim gibi çok etkili bir adam. Özellikle Hanlı Müslümanlar nezdinde. Uygurlar tanır mı bunu? Luzi'yi bilirler değil mi? Ama adam yerine koymazlar. Koyarlar mı? Ha, koyarlar mı? Yok, samimi olarak söylüyorum. Bilinir değil mi? Ha, o zaman iyi. Yani adama Çin'in Gazali'si denmesi ya da Çince yazan Gazali denmesi boşuna değil. Şimdi unutmayın arkadaşlar, savaş teknolojisi bir şeyi kazanmanıza sebep olabilir. Yani güçlü ordular bir şeyi kazanmanızı sağlayabilir ama onu sürdürebilir kılmak, kültürü sürdürebilir kılmak metafizik bir çanakla mümkündür. Hatırlarsanız senenin başında bunu anlattım. Metafizik çanağı olmayan kültürler ne yaparlardı? Başka kültürlerin çanağını yalarlar. Louis'nin yaptığı şey aslında bir İslam metafizik çanağı oluşturmak Çince üzerinden. Ve bunu Çin kültürünün terminolojisiyle yapmak. bunu başardığı için de neyi başarıyor aslında? Çin hanlı Müslüman kimliğini muhafaza etmeyi. Belki de eriyip gidecekler. Böyle bir perspektif verdiği için onlara, böyle bir metafizik verdiği için dışarıya bir kale gibi düşünün bunu. Dışarıdan gelen saldırıları çok ciddi bir şekilde engelliyor bu. Ve klasik Çin kültürünü temsil ediyor ki çok güçlü bir kültür. O kültürle müzakere edebilecek dili sağlıyor size. Karşınızdaki yani hafif bir adam değil. Siz Yunin diliyle konuştuğunuz zaman karşıdaki konfüçyanist biraz duraksıyor. Çünkü üst bir metafizik dille konuşuyorsunuz, bunu sağlıyor. Dediğim gibi ben Yuen temsil, temsili en güçlü örnek olduğu için aldım. Yoksa o dönemde başka bunlara neo konfüçyanist Müslüman Çinli düşünürler denir literatürde. Neo konfüçyanist olmaları da sadece konfüçyanizmin en eski formülü değil, 1270'teki yeni konfüçyanist Çinli düşünürlerin görüşlerine dikkate almalarından dolayı söylenir. Evet, burada tamamlıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Ben bile okuyunca etkilendim açıkçası. Ama Çince bilmediğimiz için okuyamıyoruz bunları maalesef. Var mı sorusu olan? Bir iki soru alabiliriz. Sena zaten seni soracağını biliyorum ben. Başkaları için sordu. Buyurun beyefendi. Evet. Yok, onlarda hiçbir sıkıntı yok. Yok, yok, yok. Onlar tamamen bildiğimiz Hanefi, Sünni. Tabii, tabii, tabii. Hayır. Sadece teorik, metafizik, kelam diyelim buna. Bir tür Çinli Müslüman kelamı yapmış. Metafizi yapmış. Yoksa namaz tamamen Hanefi onlar. Tacikler hariç hepsi Hanefi. Siz hanımefendi bir şey soracaktınız. Bunu çok sık kullanıyorlar. Yani Muhammed bize işaret etti şeklinde Çinli Müslümanlar. Bu da tabii Çinlerin çok hoşuna gidiyor. Kullanıyorlar bunu. Ben nereden bileyim? Yani bir oklu olarak biliyorum ama onu burada anlatmak iyi olmaz. Sen Arsak?
Hocam, çok da sorun bu. Liu Zih, yani İslam'ı Çince eserler üzerinde hani yaşamaya başlamadan önce bir çeviri hareketi başlatıyor mu? Çünkü literatür Arapça.
O zaten şeyde başlıyor ya Sena, Kubilay zamanında kurulan tercüme okulunda üst şeyler, yetişenler İslam dünyasında Arapça, Farsça kitapları tercüme ediyorlar. Özellikle astronomide, bilimde, dini. Tabi onlara girmedi mesela Arapça, dil bilgisi kitapları, fıkıh bunlar yapılıyor.
Bir de Çin İslam Bilim Havzası deyince hocam hep Türkiye'nin Avrupa-Çin arası nasıl bir köprü vazifesi gördüğünden bahsediliyor evet. Kaynaklarda. Bu daha çok Rönesans sonrası.
Ama biz hemen her yerde ara yoldayız. Çünkü köprü olduğumuz için sadece Çin için değil, Orta Asya için de bizden geçip gidip geliyor. Çünkü baharat yolu, ipek yolu dolayısıyla. Buyurun efendim.
Hocam,
sen Çin'e de gitmişsindir muhakkak.
Nida diyan hua hao ma shi da sha. Konuşuyorum da yazamıyorum. Hocam 4,5 yıl kaldım.
Çin'de?
Hong Kong'da.
He.
Kaldım ya, iş gereği kaldım.
Anladım.
Ben Şişecam kökenliyim. Çin'e ihracat
ama
yaptım.
Ama Hong Kong'da bu anlattıklarımız var mı?
Yok yok. Da orada şöyle enteresan sorduğunuz iyi oldu. Hong Kong'da tam şeyde merkezde Kowloon'da bir şey var. Cami var. Çok büyük bir cami. Onu İngilizler zamanında Hintli Müslümanları savaşa devşirmek için yapmışlar. Ve orada şeyler... Hong Konglu Çinliler ona şey diyorlar, Hindistan mabedi. Çünkü oraya hep Hint Müslümanları gidiyor.
Gelmişler,
o açıdan. Benim soracağım hocam şey, o Liu
Zi
neredendi? Yani bulunduğu yer neresi? Hangi kenti? Yani bilmiyorsanız...
Yok yok, ben o yazılı olarak var da onları ben telaffuz bile edemediğim için atladım ya. Kizeng diye bir yer diyor ama yani neresi de açıkçası haritadan bulmak lazım. Evet. Ama bildiğin Hui'lerden yani Çinileşmiş, Hanlaşmış Müslümanlardan.
Hı hı. Onların evet. Bulunduğu yerler çoğunlukla şey o Ninxia eyaleti.
Ninxia
yani,
ha. Tam Ninxia. Öyle mi okunuyor?
Ninxia. Ninxia. Benim Çince adım da vardı hocam. Aili Min. Halka hizmet etmeyi seven insan. Sekreter takmıştı bana o ismi.
O kadar kısa kelimenin bu kadar uzun anlamı var. Şimdi tabii Çinli arkadaşlar var. Onlar da Türk adı alıyorlar biliyorsun burada. Yani Arap adı. Arap dünyasındayken bütün Çinlilere Arapça ad veriliyordu. Fakat resmi törenlerde Çinceleri okunuyordu. Tabii kimse benim gibi, hiç kimse okuyamayınca Çinli öğrenciler için kalabalık oluyorlardı yani 600-700 tane. Kimimize sesleniyor bu yavva efendim birbirine bakıyorlardı. Telaffuzda sıfır tabii. Evet, o ayrı bir dünya gerçekten. Ben Çin'e gitmedim. Fakat giden arkadaşlar diyorlar ki, ayrı bir gezegen orası. Yani dünyayla pek alakaları yok yani. Bir de hakikaten dünya 1,5 milyar ya. Daha da fazla değil mi? İnanılmaz. Enteresan bir millet. Evet. Son soru Sayın Müdürüm, buyurun.
Estağfurullah. Hocam merak etmeyi unuttuk ama öğrencilere ekleyelim. Bir soru da ben sorayım. Bu Liu, bu sentezi yaparken o dönemin Osmanlı'nın var etmiş olduğu dominant, güçlü kimliğinden bir şeyler kurtarabilmiş.
Yok, Osmanlı'yı bilmiyor. Bilmiyor. Güzel bir soru aslında. Evet.
Yoksa o Çin'deki tanımladığınız o Müslümanların biraz zayıflığı, ezikliği, dominant olamamalarının psikolojisi mi var üzerinde? Onu merak ediyorum.
Evet, olabilir tabii. Doğru. Beka sorunu var. Evet. Yani yok olacağız, eleyeceğiz. Müslüman kimliği kurtarma hareketi var. Zaten bu Hu'dan beri gelen temel problem, bu Moğollardan hemen sonraki o rahatlıkla eriyen Müslümanları nasıl kurtarabiliriz? Yani hocasında var bu zaten. Hu, evet Osmanlı'yı belki bilmiyordur. Gerçi daha henüz öldüğünde Osmanlı halife değil. Ama Orta Asya'da eğitim gördüğü için Türk kimliğini iyi biliyor. Şimdi şöyle bir şey, bu Hu'ların ataları her ne kadar karışıksa da çoğunluğu Türk. Hatta onlar da bir Uygur aslında. Dedim ya 10 bin kişilik ordu kuvveti gönderiyor Ebu Mansur, Ebu Cafer Mansur ama bunların zaten %70'i Uygur Türk'ü. Çinleşiyorlar zamanla. Dolayısıyla hem Hanefi'yi Sünni olmaları hem de öyle bir arka planı olmaları dolayısıyla Türkistan'a geliyor. Büyük ihtimalle orada Türk kimliğiyle haşineşir bir medrese eğitimi alıyor Hu. Bunu ne kadar biliyorlar Hu'lar bilmiyorum. Uzmanı değilim. Ben bunu Uygur dostlara sormak lazım. Osmanlı'yı bilmiyor.
Osmanlı olur
mu? Osmanlı da bilmiyor. Siyasi olarak ilişkiler var. Şimdi Osmanlı'ya biz biliyorsunuz Japonlara karşı tüfek gönderiyoruz. Onu biliyor ama oradaki Müslümanların durumu nedir, ilgileniyorlar mı? O konuda benim bir bilgim yok. Hiçbir çalışma da görmedim. Belki vardır. Ticaret ilişkileri şu bu. Ama büyük ölçekli bir şey yok. İlişki yok. Evet. Peki arkadaşlar. 15 hafta birlikte olduk. Sürçülisan ettiysek affola. Neticede bu biliyorsunuz bir amme hizmeti. Resmi bir eğitim değil. Ben bunun için para almıyorum. Arkadaşlarımız da para almıyor. Buradaki elektrik, suyu da üniversitemiz karşılıyor neticede. Bazen bildiğimiz konular oldu, bazen bilmediğimiz konular oldu. Bazen espri yaptık, bazen hüzünlü atıflar yaptık, bazen sosyal mesaj verdik. Herkesin kendine göre bir tarzı var, bu benim tarzım. Kimseyi burada silah zorunluları tutmadım zaten. Beğenmeyen gelmez. Neticede bir hizmet etmeye çalıştım. Dediğim gibi takip eden arkadaşlar biliyor, yoğun bir gündemimiz var. Ama her harikada eğer suç ilisan ettiysek affola. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
Ediyoruz. Şimdi sertifika törenine başlayacağız. İlk olarak rektör yardımcımız Profesör Doktor Fahri Oğlu hocamızı sertifikasını almak üzere.
Evet. Evet.